it is.
Şiir ben için şiir yazdığım aslında arayıp bulmaya çalıştığım oldu tabii ki. Birçok insan gibi şiiri dünyevi, anonim bir dil olarak görmüyorum. Öyle bir şey değil. Hatta ben şiiri edebiyatın içinden ayırıyorum. Hı. Bir fenomen olarak görüyorum. Ayrı bir dil çünkü. Hı. Gerçekliği ele alışı, onu ifade ediş biçimi, diğer edebiyat başlığı altında topladığımız bütün yazım türlerinden, yazılı sanatlardan çok farklı. Çünkü mantığı farklı bir defa. Şiirin dışındaki edebiyat türleri gerçekliği yeniden üretilir hale getiriyorlar. Ama aynı mantık silsilesi içerisinde, aynı dil içerisinde bir kurmaca evren kuruyorlar. Hı-hı. Tiyatro, öykü, roman. Oysa şiir öyle değil. Şiir tamamen gerçekliğin, gerçekliği reddeden, gerçekliği karanlığa çeken, bunu Octavio Paz mı söylüyordu hatırlamıyorum. Gerçekten gerçekliği karanlığa çeken, ışığın altından karanlığa çeken bir söylem biçimi. Oysa diğer edebiyatlar tam tersine gerçekliği ışığın altına çeken türler. İşte bir yazarın söylediği gibi roman örneğin gerçekliği gündüz aydınlığında kavrar. Şiir şimşek aydınlığında kavrar diyor.
Evet. Gerçekten. Fakat araç aynı oluyor. Yoksa farklı mı?
Amaç farklı. Amaç farklı. Şöyle şiir insanları daha evcil hale getirmek. Daha terbiye etmek, tırnak içerisinde terbiye etmek. İnsanların yaban yanlarını törpülemek, onları daha sosyal etmek yapmak, onları daha toplumsal varlıklar haline getirmek gibi bir kaygısı yok şiirin, tam tersine. Bunlar romanın kaygıları.
Evet.
Yani tiyatronun kaygısı, romanın kaygısı. Eğer böyle bir kaygısı yoksa, bir romanın, bir oyunun, bir öykünün, o da şiirdir o zaman. O da şiirle yaklaşır. Bak. Neden? Çünkü şiir bir defa bana göre olmayanın dilidir. Olmayanın. Şiirin her ne kadar bir şiir okuduğumuzda dünyevi ilişkilerden söz ediyorsa da aslında onlarla bir ilişkisi yoktur. Çünkü sözcüklerin sayısı bellidir. Şair dediğimiz insan da olmayanın duyarlılığını yakalayıp bir sanat yapıtı haline getirip estetize edip somut paylaşılabilir hale getirirken yine verili dilden yararlanacaktır. Tabii ki başka bir dil yok. Ama o dili o olmayanı ifade edebilecek hale sokarak yapıyor bunu.
Evet.
Bu yüzden de şiirle çok fazla ilişkisi olmayan acemi okur diyeyim tırnak içinde. İşte okudukları bir şiirde onların çok bildiği sözcükler olmasına rağmen yemek yemek, dans etmek, sevmek, yürümek gibi ama anlamıyorlar ne dediğini. Çünkü onların o sözcüklerin taşıdıkları anlam yükünün çok dışında anlam yükleriyle şair onları bağlamlara sokuyor. İşte o okurun o bağlamlar konusundaki eğitimi, o bağlamların okuru taşımak istediği gerçeklik boyutu, onun felsefi parametrelerine sahip olmadığı için o okur, anlamıyorum ben bunu diyor.
Peki,
sıkılıyor.
Sen yazarken okurunu düşünüyor musun?
Hayır.
Hiç?
Hayır. Okurunu hiç bir zaman düşünmem. Eğer düşünürsem o okur kendim. Şöyle düşünüyorum. Ben ortaya çıkan şiiri, bende karşılık buluyorsa, ben o şiiri anlıyorsam, anlamak demeyeyim de o yanlış çünkü şiir bir sanat yapıtı, bütün sanatlar için söylemek lazım, anlamak üzere yapılmaz. Tam tersine mantığın dışında bir şeydi zaten. Anlamaya çalışılmaz sanat yapıtı, şiir de anlamak için okunmaz. Nedir? Duyumsanır.
Evet.
Duyumsanır. Hissedilir. Anlamaya çalışmamak demek tabii ki onun saçma olduğu, akla aykırı olduğu anlamına gelmez. Şimdi demek istiyorum. Ben şiir yazarken onun test edilmesi okur tarafından, okur nezdinde test edilme işlemini kendime yapıyorum. Eğer ben o şiiri onaylıyorsam, savunabiliyorsam ve tırnak içinde Ölü Ozanlar Derneği'nin de o şiirde karşılık bulacağını düşünüyorsam, bundan emin oluyorsam, o bana yetiyor. Ama ben o şiiri savunamıyorsam, bende karşılık bulamıyorsa, insanlar da bulamaz diyorum. Yani kendimi hani anketler yaparken araştırmacılar bir örneklem alır ya, değil mi? 10 milyon insanı araştıracak olan bir araştırmacı 1000 kişilik bir örneklem seçer. Ama evet, o örneklem bilmeyenler şöyle düşünür. Yani 1000 kişi 10 milyon insanı nasıl temsil edecek?
Evet.
Doğru bir örneklem seçerseniz yöntem onu temsil eder. Ben de kendim öyle düşünüyorum. Bu şiiri okuyacak birisi benim şiir eğitimime, benim duyarlılığıma sahipse bu şiiri anlar diye düşünüyorum.
Peki sence şiirin bir görevi var mı? Mesela insanları uyandırmak gibi bir şey veya...
Yoksa... Bu konuda şöyle düşünüyorum. Benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir İtalyan filozofu var. Hapishane defterleri falan vardı. Neydi adı?
Gramsci.
Onun bir yaklaşımı var bu konuda. Sanat, eğitici sanat olduğu için hiçbir şeydir. Sanat, kendisi olduğu için, sanat olduğu için eğiticidir. Diyor. Ben de çok beğeniyorum bunu. Bir şiir gerçekten kendi söylem biçimine uygunsa, yani şiirse, o zaten eğiticilik işlevini de yerine getirir. Ama ben insanlara eğitici bir hizmet yapayım diye bir görevci anlayışla şiir yazdığınız zaman ister istemez estetik ölçütlerden ödün verirsiniz. Edebiyat tarihinde, sanat tarihinde de bunun örnekleri var zaten.
Peki senin yani şiirsel sesinin özellikleri nedir sana göre?
Şöyle, benim şiirlerime baktığım zaman doğayla çok yakın olduğumu görüyorum. Bitkilerle, hayvanlarla, kuşlarla, dağlarla,
somut
denizlerle.
Şeyler.
Evet, çağrışımcı, zihinsel bir çağrışıma dayanan, zihinsel kavramlarla yazmadığımı, dışsal, somut, nesnel dünyayla şiir kurduğumu görüyorum. Ama bu benim naturalist bir insan olduğum anlamına gelmez. İnsanlığın evrensel kaygılarını, bireyin iç hesaplaşmalarını bu dışsal natürel görüntülerle imgelerimi kurarak yapıyorum. Şiir, değil mi? Mesela az önce bir dize istediler yazmak için bir yere, an olsun diye, aklıma şu geldi. Bir geyik özetleyebilir bütün uçurumları diye. Değil mi? Burada dağ, geyik falan gibi ben böyle şiir yazmıyorum. Yüzeydeki gibi. Değil mi?
Evet.
Arka planına bakmak gerekiyor.
Ama sanki Türk çağdaş şiirinde bu tür yazmalar mı diyelim? Bu tür şiir az.
Evet. Evet. Şöyle
yani pek okumadın açıkçası. Evet. Daha fazla kişilik üzerinde veya lirik bir yanları var.
Evet. Lirik konusu çok ciddi, önemli bir konu. Hı. Ben hep ondan kaçınmışımdır. Şöyle ki, lirizm şairlerin büyük çoğunluğu tarafından yanlış anlaşılıyor. Ben anlatıcı ifade kullanmak şiirde, böyle bir söylem kullanmak, ben anlatıcı. Ve şair kendisini birebir anlatması, iç dünyasını, dış dünyasını, çevresini. Bu lirizm zannediliyor. Duygusal yükü ağır, çok olan, duygusal şiddeti fazla olan sözcüklerle şiir yazmak ve birinci tekil kişi ağzından bunları anlatmak lirizm zannediliyor. Oysa bu tür metinlerin büyük bölümü okurda karşılık bulmayan kendine kapalı metinler. Sıkıcı, yavan, bunaltıcı, okunmayacak şeyler. Oysa lirizm birinci tekil şahıs anlatımına dayanmakla birlikte nesne dünyanın görüntüleriyle, verileriyle, objeleriyle bağlamlar kuran, o nesnelerle dünya kuran, dil oluşturan bir şiirdir. Ben öyle anlıyorum. Yani benim şiirimde de lirizm vardır. Ama
yoğunlaşıyor.
Yani kendi iç dünyamla ilgili doğrudan soyut anlaşılmayan zihinsel çağrışımlarla yazmıyorum ben. Doğa görüntüleriyle, insanların günlük hayatlarında muhatap oldukları, ilişki kurdukları nesnelerle, objelerle, küçük şeylerle kuruyorum bunu. Onları çok tanıdıkları, insanlara da özgü olan, ortak kullandıkları sokak, kent, kırlar gibi. Ama bunu benim tikel yaratıcılığımla dönüştürdüğüm için okur onu yepyeni bir görüntü olarak algılıyor, yepyeni bir anlam olarak algılıyor. Bunu tabii ben şimdi yapmak için 10 kitaplık şiir sonunda yapabildiğimi düşünüyorum. Yani başlarda böyle yapamadım ama bunu aradım. Yani ben gerçek şiire yeni ulaştığımı sanıyorum.
İyi ama yine de erken olmuş.
Ya erken olmuş.
Peki onu soracağım. Her zaman şiir yazıyor musun? Yoksa mesela belli mevsimde daha fazla fikir geliyor?
Şöyle, şiir yazmak teknik bir etkinlik değil, öyle görmüyorum. Birazcık tanrısal söyleme benzer şiir, öyledir zaten.
Manevi yoksa?
Yok, manevi daha farklı bir şey. Yani bir üst dil diyor bazı yazarlar, gerçekten öyle. Günlük dilin üstünde bir dil, farklı, başka bir dil. Zaten şair dediğimiz bireyin yaşarken günlük hayatındaki algılayışı, anlayışı çok farklıdır. Başka bir dünya yaşar şair. Ama bunu kendi içinde yaşar. Çünkü diğer insanlarla birlikte davranmak, kahvaltı yapmak, bakkaldan, süpermarketten bir şey almak gibi kolektif, anonim ilişkileri yaşamak zorunda. Bir statüs olmak zorunda. Geçim kaynakları olmak zorunda. Bir geliri olmak zorunda. Bunun için o kendi şiirsel, tikel dünya projesini günlük yaşamında, sosyal ilişkilerinde uygulaması mümkün değil, olmaz. Manyak derler ona. Tabii bir gelir elde edemez, ayakta duramaz, hayatta kalamaz. Bu yüzden ikili bir kişiliği vardır şairin. Hani Baudelaire'in bir ifadesi var ya, o bunu ne için ozanlar, şairler için söylüyor tabii. kalabalıklar içinde yalnız, yalnızken de kalabalık olmasını bilen insandır diyor şair için. Öyle.
Peki ne kadar sürede bir şiir yazıyorsun mesela? Birçok defa üzerinde duruyor musun?
Tabii. İşte hani bu ikili çatışması var ya, mesela hem toplumsal hem kolektif anonim bir kişiliği var şairin, hem de tikel bir kişiliği. Yalnızlığı diyelim biz ona. Yalnızlığı. O yalnızlığını, kendine ait olan yalnızlığını yaşarken onu ifade etmek zorundadır. Eğer dönüştürmezse ya intihar eder ya delirir. İnsan değil mi? Çünkü bir dünya anlayışı içerisinde yaşıyor adam. Herkesin olan dünya içinde ama kendine ait de bir dünyası var. Bu çatışır sürekli. Bu çatışmayı şiir dediğimiz dille eğer dönüştürmezse ya delir ya intihar eder, ki örnekleri de çoktur bunun. Bunu sağlıklı biçimde şiir diline dönüştürebilirse, başka sanatlarda da resim olarak, müzik olarak yapıyor bunu sanatçı. Ben şiir olarak dönüştürüyorum. Bunu güzel sözler yazmak falan değil şiir. Tam tersine şairin ayakta kalabilmesi için, sağlıklı biçimde tahammül edebilmesi için dünyaya, verili gerçekliğe karşı durabilmesi için şiir yazmak zorunda. Bir zorunluluktur şiir şair için. Kuşun kanadı gibi yani. Olmaz yoksa. Bu yüzden bir şeyler yazmak süreci olarak almamak lazım. Bir yeni insan gerçekte şairdir ama şiir yazmazlar. Şiir yazana biz şair deriz. Ama şiiri yaşayan insanlar da vardır. Bu söylediğim biçimde. Şairdir aslında onlar. Kişilik olarak. Ama yazmadıkları için şair demiyoruz biz onlara.
Evet.
Ben bir de yazdığım için yani o çatışmayı anonim dünya ile tikel dünya çatışmasını şiir olarak dönüştürdüğüm için şair diyorlar bana. Bunu bir sanat yapısı olarak ortaya koyduğum için de diğer insanlar, bu çatışmayı yaşayan, bu duyarlılığa sahip insanlar, o benim yazdığım şiir dediğim sanat yapısını alımlayıp yeniden dönüştürerek onlar da ayakta durma şansı yakalıyorlar. Bu yüzden bir şiiri ne kadar çok insan aslında algılayabilirse sağlıklı, özgür, yaratıcı insan sayısı o kadar artar bu yüzden.
Bence de.
ama siyasi iktidarlar, merkezi otoriteler, toplumları yöneten, yönlendiren, biçimlendiren kişiler bunu bildikleri için sanatın bu yanını her zaman bilinçli olarak bastırırlar, kapatırlar. Sanatı bir güzel uğraş, eğlenceli bir şey olarak öğretirler insanlara. Bu sanatın bu tehlikeli dinamizmiyle muhatap etmezler. Ve sanat tarihine baktığınız zaman da özellikle şiir, birçok şair tutuklanmıştır, değil mi? Krallık döneminde asılmıştır, yakılmıştır, ağır cezalar verilmiştir.
Çok.
Nedeni aslında budur. Dini söylemde de şair dışlanır, suçlanır. Yalan söylemekle suçlanır mesela. Olmayan şeyi olmuş gibi göstermekle suçlanır. Bunun nedeni insanlara sunulan verili gerçekliğin sahte olduğunun farkına vardırdığı içindir. Böyle ağaçların sesini, çiçeklerin dilini, taşların konuşmasını hissettirdiği içindir. O dili duydukları zaman dünyanın ne kadar yaşanır, yaşıyor olmanın ne kadar büyük bir mücevher, bir şans olduğunu anlayıp hayatlarına korkunç değer vermelerini sağlar şiir. Bu değeri verdikleri zaman da kendilerini üzecek, onlara haksızlık yapacak hiçbir gücü dinlemeyip başkaldırırlar.
Evet, güzel sözler. Kapatalım. Teşekkürler.
İyi oldu mu?